TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde, haftanın dördüncü iş gününde sizlerleyiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasını cep telefonlarınıza indirerek istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. Efendim programa dair duygu, düşünce, isteklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan doğrudan mesaj yoluyla bizlere iletebilir ya da paylaşımlarımızın altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkıma uğrayan Hatay'ın son durumunu konuşacağız. Çadır ve konteyner yerleşkeleri hakkında bilgiler alacağız. Kütahya Valisi, Hatay Koordinatör Valisi Sayın Ali Çelik telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımıza Cumhuriyetimiz 100 yaşında köşemizle devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel ve siyasi temellerini konuşacağız bu hafta. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda bizlerle olacak. Güne Bakan başladı.
Neden can neden görülmez günü gelmeden neden TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan'ı dinliyorsunuz. Cumhuriyetimiz 100 yaşında.
Sevgili dinleyenler, Güne Bakan Cumhuriyetimiz 100 yaşında köşemizde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, nasılsınız?
Çok şükür hocam, bizler iyi. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
Allah afiyet versin. Amin. Geçtiğimiz hafta sizinle köşemize bir merhaba dedik.
Evet, evet.
Yayın dönemi boyunca köşemizde neler konuşacağımızı konuştuk sizinle, özetlediniz. Bu haftada Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel ve siyasi temellerini konuşacağız.
Evet, evet.
Kıymetli hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel ve siyasi temelleri nasıl oluştu?
Bu bizde cumhuriyet fikrinin ben eski olduğu kanaatini taşıyorum. Yani 29 Ekim 1923'te sınırlandıramayacağımızın eskisinde bir kökene sahip. Ve bu bizim Türk devlet geleneğinin, Türklerin devlet kurma geleneğinin bir nüvesi. Her ne kadar adı hanlık da olsa, her ne kadar adı kağanlık da olsa, her ne kadar adı bir imparatorluk, devlet-i aliye bile olsa, bugünkü halk iradesini yansıtabilecek veya katılımcılığı yansıtabilecek, hatırlatabilecek bazı devlet kökenlerimizin bulunduğunu, devlet düşüncesi kökenlerimizin bulunduğunu bugün anlıyoruz. Elbette ki bunu klasik devir için, modernite öncesinde çok derinlikli ve nüfuz etmiş olan bir halk egemenliğine dayandıramayız. Ancak biliyoruz ki İslamiyet öncesindeki Türk kültüründe, İslamiyet öncesindeki Türk devletlerinde toy dediğimiz meclisin devleti ve toplumun genelini oluşturan boyları ya da budunu oluşturan boyları temsil eden bazı isimlerin yaygın bir büyük çadırda, han çadırında kararları hanla birlikte ya da kararları beyle birlikte ya da kağanla birlikte müştereken aldıkları geniş bir alan meydana getiriyor. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Bugünkü Türkmenistan Devleti'nde bir Aksaçlılar Meclisi var.
Evet.
Aksakallılar Meclisi var. Yaklaşık 400 Aksakallı. Türkmenistan'daki pek çok boyu Türkmen aşiretini, büyük ailesini temsil eden bu mecliste yer alıyorlar.
Aslında bu Türk Devletleri geleneği değil mi?
Evet, evet. Yani Türkmenistan'ın bir yerleşik parlamentosu var, yasama faaliyetlerini yürütüyor. Hı hı. Ama bu Aksaçlılar ya da Aksakallılar Meclisi aynı zamanda devlet başkanının da zaman zaman görüşlerine başvurmuş olduğu bir geleneksel demokrasi alanını ya da demokrasinin geleneksel türevini oluşturuyor. Bu Kazakistan için de geçerli bir geniş istişare meclisi var. Hı hı. Elbette Kazakistan'daki bu üç büyük ailenin, üç büyük cüzün ya da boyun temsilcilerini direkt yansıtmıyor ama orada da parlamento dışında, bakanlar kurulu dışında bir anlamda da düşünce insanlarının ya da kanaat önderlerinin, toplum liderlerinin bir araya gelmiş olduğu, bizim belki bundan 2000 sene önceki toyu ya da karar meclisini de ifade edebilecek olan yaygın bir demokrasi zeminini anlıyoruz.
Bir meşveret meclisi, istişare edilen
zaten
yer.
Zaten meşverete adım adım geliyoruz. Meşveret biraz daha Türklerin 11. asır sonrasında İslamiyet'i kabulleriyle teşekkür etmiş olan, gelişmeye başlayan kendi içinde bir kavram. Hı. Ama meşvereti andıran toy meclisi o topluma yaratıcı tarafından Tanrı eliyle ya da Allah eliyle yaratıcı tarafından verilmiş olan bir yönetme erkini hanla birlikte, kağanla birlikte bu meclisin de yürüttüğünü anlıyorlardı. Bugün sanılanın aksine sembolik bir danışma meclisi değil, önemli kararların, yani savaş kararının alındığı, kanun koyma, töreyle birlikte, yani sözlü kanunların değiştirilebileceği, yasaların konulabileceği veyahut da barış kararının alınabileceği, özel anlaşmaların yapılabileceği, tıpkı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi örneğinde olduğu gibi, yani savaş evet. kararı, anlaşmalar kararı, yasa koyma, yasa kaldırma Hı-hı. gibi, hatta ağır idam
çok
cezaları.
Ciddi meseleler.
Evet, ağır idam cezaları, çünkü çok büyük bir toplum değil. Yani evet. bugün 40-50 bin kişilik bir obo olduğunu düşünün. Baş şehirlerin, önemli kentlerin idam cezalarının onanması veya idam cezasının kaldırılması gibi büyük cezalar ve cezaların affedilmesi gibi temel konulara karar veren bir meclis ve burada aksakallılar var, kadınlar var, gençler var, komutanlar var, bir anlamda beyle birlikte ya da hanla birlikte devleti yöneten bürokrasi söz konusu. Bu çok geniş bir karar alma meclisi olarak bir anlamda da Türklerin aslında İslamiyet öncesindeki devlet telakkileri içerisinde, devlet gelenekleri içerisinde adına belki demokrasi demeyelim, bu demokrasiye bir daha modern bir tavır. Modernitenin kendi içerisindeki siyasal kavramlardan biri ama yaygın bir halk katılımını ya da hanın, kağının yetkilerinin bir bölümünü bu halk meclisine devretmiş olduğu, onunla müzakere ettiği bir denge meclisi olarak da görebiliriz.
Kıymetli hocam, evet. Aksaçlılar, aksakallılar evet. diyorsunuz ya, bunu duyduğumda benim aklıma istihbarat geliyor, derin devlet geliyor. Böyle eski Türklerde var mıydı, Selçuklularda yani, daha sonra
güzel
öncesi?
Güzel, popüler bir soru oldu. Şimdi bu aksaçlılara vurgu ya da aksakallılara vurgu yapan bazı televizyon dizileri bunlarla evet. mukabil, bunlarla paralel bazı popüler kitaplar kaleme alındı. Popüler inceleme eserleri, popüler kitaplar kaleme alındı. Ben bir tarihçi olarak elimizdeki verilerin, yani birinci el kaynakların, evet. tarihin meşru kaynaklarının, vesikaların bu tip meclislere yer vermediği, yani istihbaratı yöneten bir evet. Aksakçılar meclisinin, bir özel divanın, hususi karar verici hanın da üzerinde bir yapının olduğu yönünde elimizde bir somut veri yok. Tutmuyor. Fakat devlet içerisinde her zaman bir feraset merkezi olduğunu anlıyoruz. Yani başkentlerin nereye taşınacağı, göç gibi çok kritik kararların alınması sırasında neler yapılabileceği, buna törenin ve dinin nasıl cevaz verdiği ya da toplumun buna nasıl reaksiyon verebileceği gibi güvenlik, yasa, toplumsal kararlar ve jeopolitik, stratejik kararlar söz konusu olduğunda bir feraset merkezinin varlığına işaret edebiliriz. Yani anlattıklarım biraz sanki fantastikmiş gibi geliyor olabilir. Evet. Dinleyicilerimizin de affına sığınıyorum. Fakat bu geleneksel toplumumuzda Türk devlet geleneği içerisinde karar verici olan hanın ya da sultanın yanında çok belirleyici fikir insanlarının olduğunu görürüz. Örneğin bizim Orhun yazıtlarında ya da Köktürk kitabelerinde gördüğümüz Vezir Tonyukuk böyle bir bilge şahsiyet. Evet. Yani tarih boyunca Vezir Tonyukuk profilinin hep Türk tarihini kırılmalarla ileriye açan, aslında Türk tarihinin çağları içerisinde büyüme alanı vücuda getirmiş olan bütün önemli devlet adamlarının yanında var olmuş bir profil. Yani Vezir Tonyukuk ya da Nizamül Mülk ya da Mahmut El Kaşgari, Kaşgarlı Mahmut ya da Molla Fenari, Akşemseddin gibi fevkalade belirleyici, aslında hem Türklerin kendi gelenekleri açısından hem de Türk ve İslam medeniyet telakkisi açısından o devrin Osmanlı ve Selçuklu medreselerinin en büyük dersiyamları, yani en büyük ordinalis profesörleri,
hükümdarın bir iş yapmadan önce danışabileceği en yüksek kişi.
En yüksek danışmanı. Evet. En yüksek hocası. Aslında bunların bir bölümü de bu sultanları gençlikten beri ya da hanları gençliklerinden beri yetiştiren atabeyler, lalalar. Evet. Yani o bakımdan aslında aklın, ferasetin, teenni ve soğukkanlılık içerisinde devletin almış olduğu temel kararların hep düşünce insanlarına, hep alimlere, devrim filozoflarına, gönül insanlarına sorulmuş olduğu, bir yönüyle de artık halkın dışında da yine sultanın karar verme süreçlerini, hanın karar verme süreçlerini akıl meclislerine bırakmış olduğu bir entelektüel dünyada görmekteyiz. Bunun da bugünkü ne diyelim, danışmanlar kurulu, baş danışmanlar uzvu veyahut da devletin içerisindeki karar verici düşünce enstitüleri, yani dün devlet planlama teşkilatı evet. gibi, bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki bilim kurulları gibi, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulları gibi veyahut da üniversitelerimiz gibi çok yaygın hala bugün temel kararlar alınacağı zaman fikirlerine danışılan, raporlar sunmaya Hı-hı. devam eden enstitüler, düşünce kuruluşları gibi hem Selçuklu ve Osmanlı medreseleri, Karahanlı medreseleri ya da Semerkant'taki Türkistan Hanlıkları'nın Buhara'daki medreseleri ve Selçuklu Osmanlı medreselerinin ileri gelenleri Davud-u Kayseri'den, Akşemseddin'e, Molla Gürani'den, Molla Fenari'ye işte düşününüz 14. yüzyıl düşünürlerinden birisi olarak İbni Haldun'un Selçuklu ve Osmanlı düşünce dünyasını ve Selçuklu ve Osmanlı siyaset düşüncesini ne kadar etkilediğini, Muhittin el-Arabi görüşlerinin Osmanlı düşünürlerini ve siyasetçilerini nasıl etkilediğini, yani bir ortak akıl silsilesinin, ortak medeniyet birikiminin aynı zamanda hanı ya da sultanı tek başına karar vermeyen bir uzva, tek başına karar vermeyen bir noktaya taşımış oldu bir noktada. Bir anlamda da bugün cumhuriyet dediğimiz halk iradesi ya da cumhuriyet dediğimiz halkın idaresi. Ben cumhuriyeti hem halkın iradesi hem de halkın idaresi olarak tarif ediyorum.
Evet.
Bir millet iradesi ve millet idaresi biçimi. Bu bir yönüyle de danışıla danışıla yetkinin paylaşılması anlamına geliyor. Halk kime itibar ediyor? Düşünce insanlarına, manevi önderlere, gönül insanlarına, büyük toplumsal kanaat önderlerine. Yani tasavvuf önderler de var bunların içerisinde. Medrese alimleri de var bunlar içerisinde. Ya da Selçuklu Osmanlı devletlerinin geçiş coğrafyası olarak tarif edeceğimiz Anadolu'daki ahi birlikleri. Ahilik. Programlarınızda çok konuşuyorsunuz. Evet. Ahilik, ahi evran örneğinde olduğu gibi ahi evranın önceliğinde aslında küçük küçük fütüvet teşkilatlarının, küçük küçük loncaların aynı zamanda yerel karar alma süreçlerine dahil olması manasında geliyor Mustafa Bey. Yani ahi örgütlenmesi bizde Profesör Doktor Fuat Köprülü hocamızın merhum ifade ettiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran dört ana zümreden bir tanesi. Ahiyan-ı Rum. Şimdi dinleyicilerimiz burada bu Rum kelimesini doğru anlamalılar. Türkler Anadolu fütuhatı öncesi ve sonrasında bu civara Rum civarı, yani Roma eli diyorlar. Hı hı. Romalıların ana yurdu. Bacıyan-ı Rum.
Evet.
Ahiyan-ı Rum. Abdalan-ı Rum. Ya da Alperenler dedikleri, Gaziyan-ı Rum dedikleri dört zümre. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Selçuklu Devleti'ni kurmuş. Selçuklu Osmanlı İmparatorluğu geçişini Anadolu'da sağlamış olan toplumsal zümreler olarak tarif ediliyor. Ordinaryus Profesör Fuat Köprülü hocamız tarafından. Şimdi buradaki bu Ahiyan-ı Rum toplulukları, özür dilerim, Ahiyan-ı Rum, yani Rum ahileri ya da Anadolu ahileri toplulukları esnaf örgütü olarak karar alma süreçlerinde varlar. Yani paraya sahip olan, rızıklarını helalden temin etmiş, kazanmış olan gruplar ve unsurlar olarak yerel karar alma süreçleri içerisinde varlar. Diğeri Bacıyan-ı Rum, Anadolu bacıları, Anadolu'daki Türk kadını. Bunlar aynı zamanda harplere katılıyorlar, üretimin içerisindeler, çocuklarını büyütüyorlar. Aile müessesesi, aile kurumu bunların sırtında, hem evlerinde, hem toprak üretiminde, hem de savaş içerisinde var olan bir Türk kadın tipi. Yani Osmanlı Devleti'ni biz kurduğumuzda,
evet,
İlk Osmanlı kroniklerini incelediğimiz zaman kadınların da karar alma süreçlerinde çok etkili olduklarını, tıpkı bugüne benzeyen, bugüne andıran şekilde kadının çadıra ya da evlere hapsedilmediği, toplumsal hayatın değişmez parçası olduğu bir tip Türk geleneği. Üçüncü unsur Gaziyan-ı Rum, yani Anadolu gençlerini ya da Osmanlı'yı kuran Türk gençlerini, Türkmen gençlerini temsil eden, onlar tamamen üretimin içerisindeler ama harp zamanı hepsi iyi askerlik eğitimi almışlar ve dinamik Bizans ucundaki Osmanlı Beyliği'ni bir imparatorluk, bir devlet haline getirmiş olan savaşçı kitle. Bunlar da karar verme süreçlerinde, bu meclislerde yer alıyorlar. Osmanlı Devleti'ni kuran bu karar alma süreçlerini ve fikri etkileri bu genç gruplar da meydana getirmiş oluyor. Diğeri ise gönül erenleri diyeceğimiz işte Ahi Evran'ı, Şeyh Edebali'yi,
evet,
Kunal Aptal'ı ya da Dursun Fakih'i de içerisine alan, o dönemin medreselerinde eğitim görmüş olan İslam alimleri. Bunlar da bir zümre olarak hem Ertuğrul Gazi nezdinde, hem kurucu Osman Bey nezdinde, hem Sultan Orhan nezdinde fevkalade tesirli olan, bir anlamda da yetkinin paylaşıldığı, yetkinin toplumsal tabana yayılmış olduğu farklı farklı karar alma tabakalarını oluşturuyor. Hem modern cumhuriyet düşüncesi, modern demokrasi fikri, biliyorsunuz bu toplumsal kesimleri, toplumsal tabakaları, Marksist teori buna sınıf diyor olsa bile ben toplumsal zümre ya da toplumsal tabaka diyorum. Bu toplumsal tabakaları siz karar verici sürece devleti yöneten erkin ne kadar mutabık kılıyorsanız, devleti yöneten erkin içerisinde ne kadar fazlalaştırılabiliyorsanız demokrasi tam olarak budur.
Tabii.
Yani kadın temsiliyeti, genç temsiliyeti, okur yazarların temsiliyeti, işçilerin temsiliyeti, çiftçilerin temsiliyeti bugün ne yapıyor? Demokrasinin sıhhiyatını ifade ediyor, değil mi? Yani hı-hı, bugün 600 mebus Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde ise ne kadar geniş mesleki gruba yayılıyorsa, yaş gruplarına ne kadar yayılıyorsa, ekonomik zümrelere, sosyal tabakalara ne kadar yayılıyorsa bu 600 kişilik grup, halkın temsiliyetini bu kadar genişletiyoruz demektir. İşte Selçuklu ve Osmanlı kurucu geleneği, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin imparatorluklarını inşa eden gelenekler kendi toplumsal yapılarıyla daha özge ve mutabık idiler. Bu anlamda belki farklı gelebilecek ama sarayın dışarıdan bir misafir kabulü veyahut da sarayın dışarıdan kız alması bile Selçuklu Osmanlı sultanlarının çok büyük ölçüde halktan insanlarla evlenmeleri bile, yani Osmanlı Sarayı'nın, hı-hı, ve Selçuklu Sarayı'nın tek eşliliğe dayalı ve Türk ve Türkmen kitlenin, Anadolu'daki o yaygın ana kurucu kitlenin mensuplarıyla evlenmiş olmaları bile her zaman halk ve sultan arasında, halk ve han arasında çok güçlü bir uyumu beraberinde getirdi. Bir temel kavram var. Bugün tarihsel girişi, bu siyasal varlığı genişletiyoruz. Şunu ifade edebiliriz. Adına Han-ı Yama dediğimiz. Yani hem Türklerde hem Türkistan devletlerinde devletin ana ekonomik etkisini savaş ekonomisi belirliyordu Mustafa Bey. Yani harpteki ya da İslamiyet sonrasında adına cihat dediğimiz seferlerdeki ganimetler hem Türk töresine göre hem 11. asır sonrasında, 10. asır sonrasında İslam telakkisine göre, İslam anlayışına göre temel ganimet olarak kabul ediliyorlar. Ve bu ganimetin devlet içerisinde ve halka nasıl paylaştırılacağı bellidir. Ve biz eski Türk devletlerinde, eski Türk hanlıklarında görürüz ki han çok küçük bir bölümü, yani savaş gelirinin çok küçük bir bölümünü kendine ayırmak kaydıyla adına han tarafından yağmalatma. Yani malını ve mülkünü halkın yağmalayabileceği günlerce süren ziyafetlerle ve malını halkla ya da bodunla, milletle paylaşmış olduğu bir geleneği beraberinde getiriyor. Hı hı. Yani halk üzerinden zenginleşen değil, bodun üzerinden zenginleşen değil, her türlü dış geliri, hanlık gelirini, aileye ait olan geliri sık sık halkla paylaşan, onlara tırnak içerisinde yağmalatan, bu kelime Türkçeden öz bir kelimedir. Adı Han'ın yağmadır. Bugünkü yağmacılıkla karıştırılmasın.
Halkla beraber devletin refah seviyesini
bugünkü
yükselten.
Bugünkü yağmacılıkla karıştırılmasın. Halkın o maldan istediklerini almasını sağlayabilecek bir hürriyet zemini meydana getiriyor. O bakımdan zenginleşmiyor, daha da fakirleşiyor. Halkla paylaşıyor. Şimdi bu da bir tip cumhuri idarenin, bir tip millet ya da halk idaresi biçiminin paylaşımcı yönünü oluşturuyor. Ve bakıyoruz Köktürk kitabeleri başta olmak üzere, Şine Usu yazıtı başta olmak üzere, eski Türk temel kaynakları başta olmak üzere şunda çok rahatsızlık duyuyorlar. Yani yabancı gelinler farklı milletlerden, farklı devletlerden biriyle evlenmiş olmanın vermiş olduğu rahatsızlık. Çünkü diyor ki niçin bir Türk katunla, bir Türk hatunu saraya alıp onu şereflendirmiyorsun? Bu halkın şereflenmesi demektir. Ama sen bir Çinli'yi alırsan, sen bir Tibetli'yi alırsan, o yüzyıl için söylüyorum, bugün yanlış anlaşılmasın, ırkçı bir terakki değil, sen halkı gücendiriyorsun diyor. Yani halktan birine evlenmiş olmak hana ve hakana, sultana büyük bir halk etkisi ve prestiji yaratmış oluyor. Han ya da sultan çoğu büyük ölçüde 16. asra, 17. asra kadar askerin önünde cenge gidiyordu. Askerin önünde sefere gidiyordu. Neredeyse sefere gitmeyen bir sultanın meşruiyeti yok demektir. Eski Türk devletlerinde bu şu demektir. Ben de sizin gibi ortak bir ideale, ortak bir mücadeleye gönül veren bir hizmeteriyim demektir. Şehit, savaş meydanında şehit sultanları vardır. Sultan Murat, Murat Hüdavendigâr gibi. Sırp Sındığı Savaşı'nda Balkanlar'da şehit verdiğimiz Osmanlı sultanları vardır ki askerin içerisinde harp etmekten imtina etmediler. Bu da bir tür asker sultan ya da toplum sultan ya da halk ve sultan arasındaki yakınlaşmayı bir araya getiren temel meselelerdir. Yani bizde 1923'teki Cumhuriyet tecrübesine gelene kadar fevkalade yaygın klasik devir gelişmeleri söz konusu oldu. Çünkü dediğimiz gibi bizdeki ekabir ya da toplumdan kopuk saray meselesi Habsburg Hanedanı gibi değildir. Romanov Hanedanı gibi değildir. Hı hı. Ya da Şarken İmparatorluğu örneğinde olduğu gibi değildir. İngiltere'deki Tudor Hanedanı'ndaki gibi değildir. Yani bu yapılar halka inmeyi bilirler. Halkla meşvereti, halkın temsilcileriyle meşvereti göz önüne almışlardır. Özellikle 1808 sonrasında bizim Osmanlı modernleşme hareketleri içerisinde ya da bizim Türkiye'nin demokrasi tarihi içerisinde önemli dönüm noktalarından birisi kabul ettiğimiz 1808'deki senedi ittifakla başlayan süreç bir anlamda da artık Osmanlı Sultanı'nın halkın ileri gelenleriyle adına eşraf dediğimiz toplumsal önderlerle bir araya geldiği ve onlara karşı bir mukavele imzaladığı, bir senet imzalamış olduğu bir yetki devri beraberinde getirdi. Bunu 1839'daki Tanzimat-ı Hayriye dediğimiz Gülhane Hattı Hümayunu, 1856'daki Islahat Fermanı, 1876'daki Osmanlı Anayasası'nın kanun-ı esasi metninin kabulü, yani Osmanlı parlamentosunda geçtiğimiz devir ifade etmeye başladı. İlk programımızda da kısmi olarak ifade ettim. Biz 1864 sonrasında Mustafa Bey artık halk meclislerini kurduk. Yerel taşra meclislerini kurmaya başladık. Çok önemli bir, ciddi bir vilayet nizamnamemiz var. Bugünkü belediye meclisi ve yerel meclisler, il genel meclislerine benzeyen karar alma süreçlerini biz de 1864'ten beri işletmeye devam ediyoruz zaten.
Evet.
Yani taşrada seçimler yapılıyordu. Taşrada halk kendi belediye meclisi üyelerini ya da il genel meclis üyelerini belirliyorlardı. Bunlar taşra idarelerinde yerel kararlar alma haklarına sahiplerdi. Bu bizdeki demokrasinin temel taşlarından birisidir. Merhum Profesör Doktor Kemal Karpat hocamız tarih yazıcılığımızda şık kabul edilmeyen ve sanki bir karşı kutupmuş gibi görülen ayanlık müessesesini, ayanlar var ya efendim, Rusçuk ayanı mesela, Alemdar Mustafa Paşa ya da Pasarofçalı ya da Pazvantoğlu gibi ayanların sanki Osmanlı Devleti'ne karşı sürekli isyan eden gruplar olduğunu iddia ediyor olsa bile ayan meclisleri ve ayanlık müessesesi bizim Türk demokrasi tarihinin değişmez parçalarından biriydi. Çünkü bunlar kendi küçük yerel meclislerini kurmuşlardı. Kendi bölgelerinde karar almaya başlamışlardı. Üretimin bir parçası olmaya başlamışlardı. Osmanlı İmparatorluğu'na, İstanbul'a vergi vermeye devam ediyorlar. Fakat kendi bölgelerinde yerel kararların çıkmasını da sağlayabilecek bir ayanlık hareketi ya da bir ayanlık sınıfı meydana getirmişlerdi. İşte hem bir meclisi mebusan olması ve daha sonra bir meclisi ayan olması, ayanlardan kurulu bir meclisin bulunuyor olması, Osmanlı İmparatorluğu'nda dengeli bir halk hareketini, halk önderleri harekatını, bugün eşraf dediğimiz kanaat önderlerinin biraz yönetime katıldığı ve katkı sağladığı bir yaygın siyasal süreci, siyasal katılım sürecini beraberinde getirdi. Biz tabii Türk siyaset düşüncesi içerisinde çok modernleşmeci ve hep demokrasiyi arayan gelenekler içerisinde barındırdık. Yani Jön Türk hareketi böyle bir harekettir. İttihat ve Terakki hareketi böyle bir harekettir. Ahrar böyle bir harekettir. Prens Sebahattin hareketi hep böyle bir harekettir. Aralarında temel görüş farklılıkları bulunuyor olabilir. Yani Türkçüler de, İslamcı görüşün temel ekseni de, Türkiye'deki sosyalistler de, ilk sosyalistler de, ilk batıcılar da aslında temel bileşen olarak halkın iradesinin sandığa yansıyabileceği parlamentolu bir rejimi, Osmanlı parlamentosunun kurulmasını ve anayasal hakların vatandaşa tevdi edilmesini isteyen sultanın ya da sultanın ailesinin sınırsız bir yetkiye sahip olmasına itiraz eden güçlü bir muhalefet hareketi doğurdu. 1800'lü yılların başından itibaren 1808 sonrasında bu Jön Türk hareketi ya da Genç Osmanlılar telakkisi anlayışı, Namık Kemal'i, Ziya Paşa'yı, Ali Suavi'yi içerisine alan bu yaygın hareket adım adım bizde 1876 meşrutiyetini getirdi. Şimdi meşrutiyet denince halkta hala eksik tarihi bilgiler var. Son kararı sultanın verdiği değil ama Osmanlı parlamentosunun bir güçlü anayasayla 1876'da meşrulaştığı ve Anadolu'nun ve Osmanlı taşrasından gelen mebusların temsil edilmiş olduğu bir hattır. Yani bizde 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in miladıdır demek bir eksik tarihi veri demektir. Hı hı. Geçtiğimiz hafta zaten Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçen kurumlarımızı düşünce mirasının devamını tartışmıştık. Rahmetli Halil İnalcık hocamıza vurgu yaparak. O bakımdan aslında Cumhuriyet fikri de bize Osmanlı aydınlarından devroldu. Demokrasi fikri ve demokrasi mücadelesi bize Osmanlı geleneğinden ve devletinden devroldu. Bunu söyleyerek Cumhuriyet'in 100. yılında yaşayan ve yaşatmaya devam edeceğimiz kurumlarımızı konuşmaya devam edeceğiz.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Cumhuriyetimiz 100 yaşında köşemizde bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünsel ve siyasi temellerinin nasıl oluştuğunu aktardınız, bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda bizlerleydi. Güne Bakan devam ediyor.
Keklik dağlarda şavlar, yavrum diyen diyen ağlar. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar, ağlar. Kekliğime seherde öten bülbül, ipeklenmiş tüylerine, yanaktaki benlerine ağlarım ben.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Kütahya Valisi, Hatay Koordinatör Valisi Ali Çelik toplantıda olduğu için kendisine bağlanamadık. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedist Doktor Ali Murat Başak'a bağlanıyoruz. Sayın Başak merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, kolay gelsin.
Sağ olunuz.
Hoş bulduk.
Depremde yaralanan ve ortopedik tedaviye ihtiyaç duyan kişilere nasıl bir tedavi uygulanıyor? Türkiye'de ortopedik cihazlar ve genel değerlendirmeleri sizden almak istiyoruz. Tabii deprem bölgesinden çok vatandaşımız, yaralı vatandaşımız Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Orada tedavi görüyor. Genel durum nedir? Anlatır mısınız?
Şimdi deprem sonrasında ilk günden itibaren Ankara yoğun olarak hasta kabul eden illerden biri oldu. Zaten ortopedi ve travmatoloji bizim branşımız. Aynı zamanda travmatolog da olduğumuz için aktif görev düşen birkaç branştan biriydik biz de. Şimdi hastaların ilk anda, yani yaralanma sonrası ilk zamanki tedavileriyle sonraki dönemki tedavileri farklıdır. İlk zamanda ayağı kurtarmaya yönelik, hızlıca o ayağın dolaşımını aşmaya yönelik tedaviler yaparız.
Evet.
Sonraki dönemde ise bu açılan tedavilerin toparlanma süreci vardır bizde. Bu yaralanmalar ezilme yaralanması olduğu için ayak uzun bir süre ayak veya el veya herhangi bir ekstremite uzun bir süre ağır bir yük altında kaldığı için ne yazık ki içeri beslenmesiz kalıyor. Ve bu durumda ani çıkarıldığı zaman o damarlar, kaslar ve ayaktaki diğer yapılar veya işte eldeki diğer yapılar beslenmesi kaldığı için ölüyor. Bu doku ölümü meydana geliyor. Bundan sonra da hani hasta enkaz altından çıkarıldı ama eli kesildi veya ayağı kesildi dediklerinin demelerinin sebebi budur.
Fakat ampute biz, edildi deniliyordu
evet,
değil mi?
Evet, ampute edildi demelerinin sebebi budur. Hani çok doku ağırlık altında kaldığı için beslenmesi bozuluyor ve ölüme gidiyor altındaki dokular. Bize de gelen hastaların çoğunluğu bu durumdaydı. Biz de elimizden geldiğince bunları kurtarmaya yönelik tedaviler yaptık. Hani ülkemizde şu an sağlık alanında zaten çok büyük, yani Avrupa'nın en iyisi denebilir. Hatta dünyanın en iyisi ülkeler arasında sıralamada en iyilerinden biriyiz. Hani biz cihaz olarak çok bir sorun yaşamadık, yaşamıyoruz da. Bu tedavide genelde işte VAC tedavisi, işte hiperbarik oksijen tedavisidir. Hepsi bizim merkezimizde de mevcut olduğu için hastaları 24 saat hiperbarik oksijen tedavi ünitesini 24 saat açık bıraktık. Ve hastaların hepsini bu tedaviyle buluşturduk. Sonrasında da işte bilek kesmek yerine bizim tedavi algoritmamızda sürekli debride ettik. Yani bu hastaları hala ameliyat ediyoruz biz bir aydır. Sürekli 2 günde bir, 3 günde bir ameliyat ediyoruz. O çürüyen yerlerini yeniden alıp uzaklaştırıp yeni dokuların oluşmasını sağlayarak ekstremitelerini kurtarıcı cerrahiler yapıyoruz.
Evet.
Bu durumda da işte bir aylık sonuçta da bir aylık süre zarfında da bayağı iyi sonuçlarımız oldu. Şimdi hastaların artık uzun dönem geçtiği için toparlama evresine girdik hastalarımızı. Artık yaraları kapatıp yavaş yavaş kaldırıp yürütme aşamasına geçtik. Tabii çok ağır bir süreçti. Çok fazla hasta geldi ve hastaların tedavileri de hala devam ediyor ama bir şekilde bunu kliniğimizle, işte hastanemizle, bakanlıkla görüşerek gerekirse diğer ameliyatları durdurup defterizlere öncelik verip bu yükün altından kalkmaya çalışıyoruz. Başarılı da olduk diyebilirim yani bu durumda.
Evet. Sayın Ankara Başak, olarak. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu an tedavi gören çocuk yaralımız var mı?
Var. Tabii depremde yaralanan çocuk yaralılarımız da var.
Nedir yine durumları?
Aynı,
yani
bizim ortopedi olarak bizim yine aynı şeylerden. Yani ekstremite genelde enkaz altında kalıyor. Bunları kurtarmaya yönelik tedavilerimiz oluyor. Şu an onların da durumları işte aynı anlattığım gibi kurtarmaya yönelik tedavilerle uğraşıyoruz. Tabii ki bazen başarılı olamıyoruz ne yazık ki. Ama elimizden geldiğince ekstremitelerini kurtarmaya yönelik tedavilerine devam ediyoruz. Hani kırıklar falan oluyor ama kırıklar daha çok gelmedi. Onlar o bölgede eritildiği için bize daha çok böyle hani uğraşı gerektiren hastaları nakletmeye uygun gördüler. Biz bunlarla uğraşıyoruz daha çok. Bu hastalarla uğraşıyoruz.
Evet. Peki Türkiye'de ortopedik cihazların durumu nedir? Hastanenizdeki durum nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Yani ortopedik cihazlar olarak Türkiye'de dünyada yapılan her ameliyat yapılabiliyor. Hani şu cihaz yok diye şu ameliyatı yapamıyoruz diyeceğimiz bir durum yok.
Çok güzel.
Her ameliyatı ülkemizde yapıyoruz. Hatta başka Avrupa'dan bize hastalar geliyor artık yani bazen şu ameliyatları yaptırmak için. Yani sağlık turizmi adı altında geliyorlar. Yapılmayacak bir ameliyat yok yani ülkemizde şu anda. Her ameliyatın üstesinden gelebiliyoruz.
Evet. Sizin fikirlerinizi de, duygu düşüncelerinizi de almak istiyorum. Deprem haberini aldığınızda neler hissettiniz? Daha sonra nasıl hazırlandınız? Yaralılarımızı nasıl karşıladınız? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Tabii ki. İşte ben yaşım gereği Marmara depreminde küçük yaştaydım. Hani o depremin bu kadar yıkıcı etkisini gözlemleyemedim o zaman çocuk evet. olduğum için. Ama bu depremde bunu tam sonuna kadar hissettim. Hani ilk gün haberi alınca biz tabii olduğumuz klinikten önce klinik şeflerimize ve üzerimizdeki yöneticilerimizle danıştık. Hani bir an önce hani bölgeye de gitmek istiyorduk ama sonuçta böyle bir kararı almak için ya bunu düşünerek hareket etmek gerekiyordu. Sonra bakanlık zaten organize oldu. Hemen gönüllüleri aldı. Gönüllülerle alakalı bir organizasyon yaptı. Ondan sonraki dönemde de bizde nasıl faydamız olabilir diye düşününce sonuçta aradım ben oradaki doktor arkadaşlarımı da aradım. Nasıl yapalım? Gelelim mi falan diye. Onlar dedi ki hayır buraya gelmenizden ziyade buradaki hastaları kabul etmeniz bizim için daha iyi olur. Daha işimizi kolaylaştırır. Çünkü
evet.
orada da belli başlı birikim oldu hastanelerde. Onun için biz de öyle uygun gördük. Hastanede bekleyip oradan hasta kabul etmeyi uygun gördük. Zaten bakanlık bu konuda şey yaptı. Gerekli çalışmalarını yaptı. Hastaları da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde oradan transferini sağladı. Biz de elimizden geldiğince yaptık. Hani depremzedelere tamamıyla bir öncelik verdi. İlk hafta bütün neredeyse ameliyathane kapandı. Sadece depremzede aldık. Şu anki durumda da ameliyathanemiz depremzede hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Yani akşam da olsa, gece de olsa depremzede bir hasta alacağız dediğimizde bütün kapılar açılıyor. Bakanlık böyle bir standartizasyon geliştirdi bütün devlet. Onun için elimizden geldiğince yardım olmaya çalışıyoruz. Tabii ki doktorluğumuzun yanında bir insani boyutu da var bu işin.
Tabii.
Yani elimizden ne geliyorsa yapalım diyoruz. Biz de gece gündüz çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın ülkemize de.
Amin. Size minnettarız. Bu süreçte de canla başla çalıştınız. Pandemi döneminde olduğu gibi. Allah sizin yokluğunuzu göstermesin. Tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Minnettarız. Bunları gönülden ifade ediyoruz. Ortopedi alanında şu ana kadar kaç hastayı taburcu ettiniz? Bunun bilgisi sizde mevcut mu?
Tam net bir bilgisi mevcut değil ama şu an yaklaşık bir 20 hastayı taburcu ettik. Yani bizde dediğim gibi bize çok ağır yaralanmalar geldi. Hani basit kırıklar gelmedi. Yani ağır yaralanmalar geldiği için şu an hala yatan hastalarımız mevcut. Bayağı bir süre daha yatacaklar bizimle beraber sıkıntımızla. Yaklaşık bir 20 tane hastayı biz taburcu ettik. Yani 80 hastadan 20 tanesini taburcu ettik. Bu ağır hastalardan bahsediyorum yani.
Evet. Sayın Başak, ülkemiz bir deprem bölgesi ve ne zaman deprem olacağını kestiremiyoruz. Bunun için de daima hazırlıklı olmak gerektiği ifade ediliyor. Örneğin evde yakalandık depreme. Deprem sırasında oluşacak yaralanmaları en aza indirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Ne tavsiye edersiniz bizlere?
Şimdi tabii bu konuda daha benden bilir kişi olan insanlar var ama ben şunu öneriyorum. Yani tabii ki bizi genel bir bu deprem bilgisidir. Her zaman için gerekirse gidecekse ekstrem temiz gitsin. Her zaman için hani başımızı, kafayı, göğsü koruyabiliriz. Zaten bize gelen hastalar deprem anında işte başından, göğsünden, karnından yaralanmayan hastalar. Ekstremite sonuçta tamam ekstremiteyi kessek de hastayı yaşatabiliyoruz. Onun için işte cenin pozisyonu dediğimiz pozisyonda yüksek bir şeyin bu hayat üçgeni denen yerde cenin pozisyonda çömelmeyi öneriyoruz. Hani dediğim gibi gerekirse başımızı kollarımızın arasına alarak o pozisyonda durmayı öneriyoruz. Öyle.
Evet. Öncelikle başı korumak gerekiyor.
Tabii
daha sonra diğer uzuvlar,
baş
her şeyin öncesinde ikinci planda diğer organlar tabii.
Evet.
Şu anda Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doluluk oranı nedir? Kendi bölümünüzden bahsedecek olursak.
Ya kendi bölümümüz dolu. Yani normal sonuçta hastaneler kapanmadığı için normal travma hastaları da geliyor. Bunun için hani biz elektif planlı ameliyatları durdurduk. Sadece işte travma, acilen yatan travmalara ve depremzedelere hizmet vermekteyiz.
Evet.
Şu an kliniğimiz tamamıyla dolu. Yani uzun bir süredir de böyle. Hı-hı. Böyle de gidiyor zaten. Her gün ameliyat listelerimize depremzede hastalarımıza ayırdık. Ama bu bir görev. Yani bu süreci hep birlikte çalışarak, gerekse gece gündüz çalışarak atlatacağız inşallah.
Evet.
Onun için işte şey yapmıyoruz yani... elimizden geldiğince daha da fazla hizmet vermek için uğraşıyoruz biz de. Hı hı. Şikayet
Peki,
etmiyoruz hiçbir şekilde.
Hastaların takibi nasıl yapılıyor?
Hastaların takibi her sabah kliniğimizdeki öğretim görevlisi hocalarımız vizit gezer. Sonra her doktor kendi hastasını bir daha akşam kendi vizitinde görür.
Hı hı.
Bir de bu depremzede hastalar için her sabah konseyimiz olur bizim. Konseyde de klinikteki bütün hocalarla beraber tartışarak bu hastaların tedavisini yönlendiririz, şekillendiririz.
Evet. Sayın Başak, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. İnşallah Allah-u Teala bunları bir daha bizlere, devletimize, milletimize yaşatmasın. Gayretleriniz için, emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedist doktor Ali Murat Başak bizlerle birlikteydi. Kendisiyle depremde yaralanan ve ortopedik tedaviye ihtiyaç duyan kişilere nasıl bir tedavi uygulandığını konuştuk. Genel değerlendirmelerde bulundular ve böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna geldik. Efendim, program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Söz bitsin, biz devam edelim. Sessiz kalalım, yine uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer. Oluruna bırak, kalalım yine uzlaşalım. Güz bitsin biz bayram edelim. Susuz kalalım yine aç kalalım. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Ayrılıklar değişmez, bütün aşklar aynıdır. Hayat herkese hem iyi hem de kötü davranır. Oluruna bırak, her neyse geçer. Hayatta zulmedip üzülme. Geçer gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer. Oluruna bırak, her neyse geçer. Hayata zulmedip üzülmeye mi değer. Oluruna bırak, her neyse geçer. Gün doğsun hele bir, üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer, üzülmeye mi değer.
Güne bakan.